Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ediyoruz. 4397. hadis-i şerifle birlikte olacağız bugün. Abdullah İbni Mesud'un rivayetlerinin olduğu bir bölümdeyiz. Ebu İshak, Alkame bin Kays'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Abdullah İbni Mesud, Ebu Musa el-Eş'ari'nin evine gelmişti. Namaz vakti gelince Ebu Musa, "Ey Ebu Abdurrahman, sen bizden daha yaşlı ve alimsin. Buyur imam ol," dedi. Abdullah, "Aksine, sen öne geçip imam ol. Çünkü evine ve mescidine gelen biziz. İmam olmayı sen daha fazla hak edersin," dedi. Bunun üzerine Ebu Musa namaz kıldırmak için öne geçti ve ayakkabılarını çıkarıp namaz kıldırdı. Namaz bitince Abdullah ona, "Neden ayakkabılarını çıkarıyorsun? Kutsal bir vadide misin ki?" dedi. "Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mestleri ve ayakkabılarıyla namaz kıldığını gördüm," dedi. Son dersimizde bu hadis-i şerifle tamamlamıştık. Bugün de bu hadis-i şerifle tekrar açıyoruz. Sahabenin birbirine olan saygısı, sevgisi, muhabbetini göstermesi açısından önemli bir rivayet. Birbirlerine karşı hürmetleri var. Ebu Musa, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı oldukça sevgili. Onun katında değerli bir zat. Abdullah İbni Mesud da öyle. Fakat birbirinin de değerini biliyorlar. Ve fakat konumlarının gereğini sünnetten öğrenmekteler. İşte bir ev ziyareti. Bu ev ziyaretinde Abdullah alim olduğu halde Ebu Musa'dan ve yaşı da ondan fazla olduğu halde, ki bunlar imamlık için gerekli konulardır. Ev sahibinin Ebu Musa olması onu öne geçmeye gereklilik gösterdi. Abdullah da bunu söyledi. İmam olacak sensin çünkü senin evindeyiz, senin mescidindeyiz," dedi. Abdullah böylece cemaat olarak Ebu Musa'nın arkasında namazını kıldı. Fakat Ebu Musa'da gördüğü bir şeyi de söylemeden edemedi. Ebu Musa el-Eş'ari ayakkabısını çıkarmıştı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesleri ve ayakkabılarıyla namaz kılmıştı oysa. Bunu çıkartmana gerek yoktu diye ona gerekli bilgiyi verdi. Bize de bunu öğretti Abdullah İbni Mesud. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4400. hadisi şerifle birlikteyiz. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Yine daha evvel geçen bir bilgi. Biliyorsunuz müsned hadis kitaplarında tekrarlar var. Her rivayet birbirinin aynı değil. Değişik bir takım kelimeler, farklı ifade biçimleri bile hadislerin tekrarlanmasına neden olmuş. Ya da rivayet edenlerden farklılıklar olduğunda imam onu da hadis kitabına almış. Habeşistan'a hicretle alakalı bir rivayet okuyalım. İnşallah Müslümanların bu hicreti ve Habeşistan'daki yaşanan olaylarda enteresan da bilgiler var. Bugün biz Müslümanlara da gerekli olan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi Necaşi'ye göndermişti. Mesela bu ifade bile olaya nasıl bakacağımız konusunda başka bir yöndür. Sadece bir kaçış, bir Mekke'nin sıkıntılı ortamından uzaklaşış anlamına gelmeyen, belki de oraya İslam'ı taşıma çabasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi Mekke'sinden yer bulamadığında gidecek yerler aramış. Kendini panayırlarda arz etmişti dışarıdan gelen kabilelere. Taif'e gidişi de böylesi bir yolculuk biliyorsunuz. Bir yer, yani İslam'ın tutunacağı, Müslümanların özgür olarak yaşayacağı bir yer arayışı. Uzak diyarlarda da Habeşistan böyle bir noktaydı. İslam'ın Mekke'nin dışında yaşanılır olduğu ilk belde Habeşistan bir bakıma. Sonra Medine gündem oldu ve Medine İslam'ın hicret yurdu oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi Necaşi'ye göndermişti. Yaklaşık olarak 80 kişiydik. Beraberimizde Cafer, Abdullah bin Urfuta, Osman bin Maz'un ve Ebu Musa bulunmaktaydı. Bu grup Necaşi'nin yanına vardı. Kureyş, Amr bin el-As'ı ve Ümare bin el-Velid'i bir hediye ile Necaşi'ye gönderdi. Bunlar Necaşi'nin yanına girdiklerinde ona secdeye kapandılar. Sonra sağına ve soluna geçerek amcaoğullarımızdan bir grup dinlerini ve milletlerini terk ederek senin topraklarına yerleşti dediler. Necaşi, bu kişiler nerededir diye sorunca, onlar senin topraklarındadır. Adam gönderip onları çağırt dediler. Necaşi gelmeleri için onlara birini gönderdi. Cafer, ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası oğlu, bugün sözcünüz ben olacağım, bana tabi olun dedi. Necaşi'nin yanına geldiklerinde Cafer ona secde etmedi. Oradakiler, size ne oluyor da hükümdara secde etmiyorsunuz deyince, Cafer, biz Allah'tan başka kimseye secde etmeyiz dedi. Biz Allah'tan başka kimseye secde etmeyiz dedi. Hükümdar, niye diye sorunca, Cafer, Allah bize bir peygamberini gönderdi ve Allah'tan başka kimseye secde etmememizi emretti. Bize namazı ve zekatı emretti dedi. Amr bin el-As hükümdara bunlar İsa bin Meryem hakkında sana muhalefet ediyorlar deyince hükümdar İsa bin Meryem ve annesi hakkında ne diyorsunuz diye sordu. Müslümanlar biz Allah'ın buyurduğu gibi o Allah'ın kelimesi ve ruhudur. Onu kimsenin dokunmamış olduğu Betül el-Azra'ya, Bakire Meryem'e ilka etmiştir. O daha önce hiç çocuk doğurmamıştır diyoruz, dediler. Bunun üzerine Necaşi yerden bir çöp alarak şöyle dedi. Ey Habeşli papaz ve rahipler! Vallahi bunlar bizim bu konuda dediğimize bu çöp kadar bir şey bile eklemiyorlar. Size ve yanından geldiğiniz kişiye merhaba. Bunu Cafer'e ve Müslümanlara söylüyor. Size ve yanından geldiğiniz, yani Peygamberimize merhaba. Şahitlik ederim ki o Allah'ın elçisidir. Ve o İncil'de bulduğumuz İsa bin Meryem'in müjdelediği peygamberdir. Ülkemde istediğiniz yere gidebilirsiniz. Vallahi bu hükümdarlığım olmasa onun yanına gider, ayakkabılarını taşır ve abdest suyunu dökerdim. Sonra emri üzerine Kureyşlerin hediyeleri kendilerine geri verildi. Ravi dedi ki, sonra Abdullah İbni Mesud acele davranıp Bedir Savaşı'na yetişti. İbni Mesud'un söylediğine göre Necaşi'nin ölüm haberi geldiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için bağışlanma dilemiştir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde hadis-i şeriflerle birlikteliğimiz devam ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatından bir hatırayı, Müslümanların yaşadığı bir olayı bize Abdullah ibn Mesud anlattı. Habeşistan hicreti, Peygamber aleyhissalatü vesselam hem rahat etsinler, Mekke'nin ortamından bunalan Müslümanlar biraz daha rahat bir ortam yaşasınlar diye belki, ama galiba daha çok İslam'ın temsilcisi olarak, Müslümanların sözlerinin aktarımcısı olarak Habeşistan'a gönderdiği 80 Müslüman var. Ve bunların yaşadıkları ciddi bir pozisyon. Mekkeliler kendi ortamlarında onların yaşamasına, Müslümanca bir hayat sürmesine izin vermediler. Oysa 360 put var ve her put bir kabileye ait. Tam bir din fuarı gibi Kabe. Herkes kendi dinini temsil edebiliyor. Hristiyan ve Yahudilere bile yer var. Ama Müslümanlara böyle bir ortamda yer vermediler. Elbette İslam'ın talepleri onların, o bütün dinlerin taleplerini yok eden bir talep. Çünkü La ilahe illallah diyor. Bütün tanrıları, bütün ilahlık taslayanları bütün put ve heykelleri, bütün sanemleri reddeden bir cümleyle başlıyor söze. Kendilerinin bu şekilde sıfırlanmasına tahammül etmeleri de zor görüküyor. Bundan dolayı hayat hakkı tanımadılar Müslümanlara Mekke'de. Zorla, zorbalıkla ellerinden geleni ardına koymadan çabaladılar. Her yöntemi denediler. İslam'ı ve Müslümanları durdurabilmek için. Ama Allahu Teala bu dinin sağlamlaşmasını ve nurunun tamamlanmasını murad etti. Ve müminler daraldıkları bir yerde Rabbim bir kapı açtı ve Habeşistan. Ta orada da onları buldular. Alıp gelmek istediler. Fakat Allahu Teala'nın muradı farklıydı ve ülkenin lideri Müslüman oldu Allah'ın izniyle. Müminlere güzel bir ortam hazırladı. Ben bu iktidarı Allah'tan aldım dedi adam. Rüşvetle almadım ki. Dolayısıyla bunu sürdürmek noktasında da sizden bir mala, hediyeye ihtiyacım yoktur. Alın götürün hediyelerinizi dedi. Çok sevdiği halde ve araları da güzel olduğu halde ticaretten dolayı onların Müslümanlarla alakalı bu taleplerini reddederek geri verdi hediyelerini. Bu Müslümanların, İslam'ın Mekke'de zor durumda olan Müslümanların Habeşistan'da kazandıkları büyük bir zafer oldu. Güzel bir moral oldu ve bir bakma işaret oldu. Yani İslam yeryüzünde ne taraflara doğru gidecek? Bunun işaretini aldılar. Çok böyle düşündürücü bir durum ki ilk yeryüzünde Mekke dışında, Medine dışında İslam'ın yaşanılır olduğu, sesinin duyulduğu memleket Habeşistan oldu, Afrika oldu. Bu da Müslümanlar için tekrar düşünülmesi bir konudur. Ve oraya Allah'ın ayetlerinden ilk duyulan ses Meryem suresi oldu. Bir bakıma yani Afrika'nın İslam'ı Meryem suresi ile başladı. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. 4412. hadis-i şerifi paylaşacağız sizlerle inşallah. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben gençken Ukbe bin Ebu Muayt'a ait koyunları otlatıyordum. Bir ara müşriklerden kaçan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir yanıma uğradılar. Bana ey genç içmemiz için sütün var mı diye sordular. Ben emanetçiyim. Onun için size süt içiremem dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem henüz süt vermeyen koyunun var mı diye sorunca evet dedim. Şimdi müşrik bir dünya, insanların kutsalları değişik putlar, kimisi cinlere tapıyor, kimisi taşlara tapıyor, kimisi helvalara tapıyor, kimisi ateşe tapıyor bir dünya. Ama hakim olan bir ahlak da var. Güvenli bir yapı da var. İşte Abdullah İbni Mesud bir çoban ve Müslüman ortamda değil, kendi efendisi de hem de kafirlerin en acımasızlarından. Buna rağmen bir kerametleri var. Yani cömertlikleri, ikramları, iki akrabaya karşı tutumlarında bir sevgi, saygı, bağlılık söz konusu ve bir de güvenlik söz konusu çoğunda. Yalan söylemiyorlar, doğru ifadeleri var. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve yanında Hazreti Ebu Bekir süt istiyorlar, bir tas süt içecekler. Ama çobandaki emanet anlayışı öne çıkıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle demişti. Sizin cahiliye döneminde iyi olanlarınız İslam'da da iyidir. Dolayısıyla adamın cevheri, madeni sağlam ve güzelse Allah'ın dini üzerine geldiğinde o fıtrat daha da bir parlıyor ve daha da ciddi oluyor. Abdullah İbni Mesud'un da böyle bir güzel cevheri var. Rabbimizin ona ikram ettiği ve güvenli bir tavırla ben emanetçiyim. Onun için size süt içiremem dedi. Peki dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, henüz süt vermeyen koyunun var mı? Evet dedim ve henüz süt vermeyen bir yaşında bir koyun getirdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koyunu tuttu. Memesini sıvazlayıp dua etti. ardından koyunun memesi sütle doldu. Ebu Bekir içi oyulmuş bir taş getirdi ve sütü içine sağdı. Sağılan sütten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir içtiler. Ben de içtim. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem memeye sütünü çek buyurunca koyunun sütü çekildi. Daha sonra yanına gelip o söylediğin şeylerden bana da öğret dediğimde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen bunu öğrenecek olan bir gençsin buyurdu. Bizzat Resulullah'ın ağzından kıraatinde hiç kimsenin itiraz edemeyeceği 70 sure öğrendim diyor. Bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından okuyuşu, okunuşu konusunda hiç kimsenin itiraz edemeyeceği 70 sure öğrendim diyor. İşte Allahu Teala kullarından kime rahmet verecekse onu salih, onu sıddık, onu şehit ve onu peygamber kullarıyla karşı karşıya getirir. Allah'ın nimet verdiği kimseleri saydım ve Allahu Teala'nın nimet verdiği kimselerle karşılaşmak da ayrı bir nimet. Abdullah İbni Mesud bütün Mekke Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çağrısına çok yakın. O onların meclislerine gidiyor, anlatıyor. Kabe'nin etrafında dönüyor, tavaf ediyor, söylüyor. Mekke ortamında bulduklarına söylemekti. Ama Abdullah bir çoban, şehrin dışında. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir'in, Allah ondan razı olsun, yolu oraya düştü. Ve Abdullah'la Allahu Teala onların karşılaşmasını istedi. Ve Abdullah böyle bir ikramı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte yaşadı. Sütü içti ve ilim de ona mübarek oldu. O günden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle hep birlikte ve ondan öğrendikleriyle bu şekilde bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hatıratını da anlatıyor. Kur'an'ın da en önemli taşıyıcılarından, kitabı bize aktaran kimselerden oluyor Abdullah İbni Mesud. Allah ondan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer birini dost edinecek olsaydım Ebu Bekir'i dost edinirdim. Ancak o kardeşim ve arkadaşımdır. Allah da arkadaşınızı yani beni dost edinmiştir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. 4413. rivayet buydu. 4414. rivayet ise şöyle. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Uhud savaşı sırasında kadınlar Müslüman erkeklerin arkasında müşriklerden yaralı düşenlere saldırıp öldürüyorlardı. O gün de Müslümanlardan hiç kimsenin dünya peşinde olmadığına dair yemin etsem yeminimin yerinde olmasını umardım. Ne var ki daha sonra Allahu Teala Ali İmran suresinde sizden kimi dünyayı kimi ahireti istiyordu buyurdu. Dolayısıyla ben anladım ki bunu parantez için söyleyeyim. Abdullah İbni Mesud o gün Uhud Savaşı'nda hiç kimsenin dünyaya meylinin olmadığını, herkesin ahiret peşinde olduğuna yemin edebilirim diyor. Fakat Allahu Teala böyle demedi. Kitabında dedi ki sizden kimi dünyayı, kimi ahireti istiyordu. Dolayısıyla kalbe dünyalık düşünce savaşın da meyli, gidişatı değişti. Müslümanlar, yani okçular anladığımız, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem emirlerine itaat etmeyip yerlerini terk edince hezimet oldu. Belki sadece okçular değil, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın koruyucusu, muhafız olan birlik de aynı şekilde davrandı. Ama Abdullah okçular bile demiyor, Müslümanlar diyor. Yerlerini terk edip Peygamberin emrine isyan edince, itaat etmeyip bu hale düşünce hezimet gerçekleşti. Dolayısıyla suçu bir bölüm, bir grup Müslümana değil, bütün oraya katılan Müslümanlara yayıyor ve her birinin bir problemi, bir istiğfarı var burada. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece 9 kişiyle birlikte meydanda kaldı. Bunlardan 7'si Ensar'dan, ikisi de Kureyş'tendi. Yani muhacir. Onuncuları da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idi. Müşrikler ona ulaştığında bunları bizden savacak kişiye Allah merhamet etsin deyince Ensardan biri harekete geçip bir süre gelenlerle savaştı ve öldürüldü. Müşrikler bir daha Resulullah'a yetiştiklerinde bunları bizden savacak kişiye Allah merhamet etsin dedi ve başka bir Ensar onlara karşı savaşıp yine o da şehit edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşrikler kendisine yetiştiğinde bu şekilde diye diye yanındakilerden 7 kişi onları savmak üzere çarpışıp öldürüldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde öldürülenler için ashabına onlara pek de insaflı davranmadık buyurdu. Ebu Sufyan gelip Hubel uludur diye seslendi. Hubel biliyorsunuz Mekke'nin baş putlarından Kabe'nin içerisine konulmuş. Amr bin Luhay onu Şam'dan getirdi ve böylece Mekke'de putçuluğun başlangıcının sebebi oldu. Ve Hubel adına Mekke'yi yönetmeye başladı Darun Nedve. Böylece Allah adına bir hayattan Hubel adına bir hayata geçiş oldu. Hubeller hep insan etkin ve egemenliğine sembolü oldular. Yani Allah sözünün dışlanıp Allah dışı şeylerin hayata hakim oluşunun ifadesidir bir bakıma Hubel gibi tüm putlar. Hubel uludur diye sesleniyor Ebu Sufyan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına Allah daha yüce ve daha uludur deyin buyurunca sahabe de böyle seslendi. Allah daha yüce ve daha uludur dedi. Ebu Sufyan bu sefer bir başka cahiliye ifadesiyle slogan attı. Bizim Uzza'mız var deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah bizim dostumuzdur. Oysa kafirlerin dostu yoktur cevabını verin buyurdu. Sonra Ebu Sufyan bugün Bedir gününün karşılığıdır. Bir gün size, bir gün bizedir. Bir gün üzülür, bir gün seviniriz. Hanzala'ya karşı Hanzala, filana karşı filan deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz eşit değiliz. Çünkü bizden öldürülenler diridirler ve rızıklandırılıyorlar. Oysa sizden öldürülenler cehennemde azap görüyorlar karşılığını verdi. Müslümanlar savaş sahnesinde belli bir mağlubiyet yaşamış olsalar bile ruhlarında mağlubiyet yok. Onlar galip. Çünkü Allah'la birlikte olanın dünyevi galibiyetleri kaçırması onun ahirette de mağlup olacağı anlamına gelmez. Müminler hep kazançlıdırlar. Günahları vardır, hataları vardır. Bunun vebalini dünyada ve benzer ortamlarda ya da sonra çekebilecekler. Ama sonuç cennet olduktan sonra kazanan müminler, Müslümanlardır her dem. Bu bakımdan zihnimizde ve kalbimizde bu iman izzetini kaybetmememiz gerekiyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin o biraz düştüğü, biraz yenilgi ortamına girdiği anda Ebu Sufyan'ın bu kışkırtıcı cümlelerine karşı böylesi güzel cümleler söyledi. Hubel uludur deseydi, hayır yüce olan Allah'tır. Uzağımız var, bizim Rabbimiz var, sizin ise dostunuz yok. Eşit olduk, Bedir Uhud, hayır eşitlik yok. Bedir ölüleri cehennemde sizin kafirleriniz, başlarınız, oysa bizim şehitlerimiz bugün cennette rızıklanıyorlar. Sonra Ebu Sufyan şöyle dedi. Ölülerinize müsle yapıldı. Yani cesetleriyle oynandı. Fakat bizden bir emir ile yapılmış değildir. Yani komuta bunu böyle yap demedi. Ancak ne müsle yapılmasını emrettim ne de bundan alıkoydum. Müsle yapılmasına ne sevindim ne de üzüldüm. Müsle yapılması beni ne mutlu ne de rahatsız etti dedi. Böylece aslında incitici cümleler söyleyip yapılanlara da sahip çıkarak çekip gitti. Daha sonra Müslümanlar ölülerine baktıkları zaman Hamza'nın, Peygamber Efendimiz'in amcasının karnının deşildiğini gördüler. Hint onun karnını deşmiş ciğerini çıkarıp çiğnemiş ancak yutamamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durumu öğrenince Hint ondan bir şey yedi mi diye sordu. Hayır dediklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah da Hamza'dan bir parçayı cehenneme koyacak değildi buyurdu. Ölülerin namazlarının kılınması sırasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önce Hamza'yı öne koyup namazını kıldırdı. Sonra onu kaldırmadan ensarlı birini getirip Hamza'nın yanına koydu ve onun da namazını kıldırdı. Namazı kılındıktan sonra Hamza yerinde bırakılıp ensarlı olan kaldırıldı ve yerine başka bir ensarlı getirildi. Onun da namazı kılınınca Hamza bırakılıp ensarlı kaldırıldı, yerine başka bir ensar getirildi. Bu şekilde o gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hamza'nın 70 defa namazını kıldı. Bir başka hatırayı da Abdullah İbni Mesud Peygamber aleyhissalatü vesselam hayatından Uhud gününe dair bize aktardı. Allah ondan razı olsun ve Rabbim Uhud şehitlerine cennet ihsan etti ve bizi de onlarla rızıklandırsın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının da kritik bir hal aldığı böyle bir savaşta Peygamber aleyhissalatü vesselamın çevresinde onu savunan Müslümanlar var ve onlar bir bir Efendimizin önünde şehit oldular ve bu kahramanların, bu şehadete koşanların öncüleri yedisi Ensar'dandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep Ensar'dan olan Medineli Müslümanların koşup gitmesi karşısında onlara pek de insaflı davranmadık dedi. Yani kim ki cennet istiyor, bu ortamda savaşacak, bizi bunlardan koruyacak kişiye Allah merhamet etsin dediğinde Ensar'dan, Medineli Müslümanlardan birisi fırlayıp koştu. Geriye kalanlar Kureyşliler, Peygamber aleyhissalatü vesselamın yakınları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kardeşlerimize pek de insaflı davranmadık. Yani onlar koşup gittiler ama belki biz geri durduk anlamında bu cümleyi de söyledi. Evet, İslam'ın yaşanılır olduğu bir ortam, savaş ortamı ve Müslümanların hallerinin de, kabiliyetlerinin de, fedakarlıklarının da ortaya çıktığı ortamlar bunlar. Ve biz biliriz ki Müslümanlar hayattayken de Allah'ın dininin şahitleridir ve onlar vefat ettiklerinde de Allah yolunda yine bu dinin şahitleri, şehitleridir. Uhud Savaşı da böylesi bir şehadet savaşıdır. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4415. hadis-i şerif, Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hangi sadakanın daha faziletli olduğunu biliyor musunuz diye sorunca, ashab-ı kiram, Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meniha olarak verilendir. Kişinin kardeşine meniha olarak para veya binmesi için bir hayvan bağışlaması, koyun veya keçi sütü bağışlamasıdır. Bir sadaka ki sadece verip daha sonra yine karşımızdakini alma pozisyonda tutan bir halde tutmuyor da onu artık veren hale getiriyor. Yani veriyoruz eline 3-5 kuruş, biraz sonra tekrar ihtiyaçlı yine vermek durumundayız. Bu güzel, öyle de verilecek. Ama daha güzeli kişinin kardeşine meniha olarak para veya binmesi için hayvan bağışlaması, koyun veya keçi sütü bağışlamasıdır. Bunları kullanacak, bunları satacak, bunlarla bir iş kuracak ve böylece o da hem kendi hayatını kurtarıp sadaka alma pozisyonundan çıkacak, belki de o da başka Müslümanlara veren hale gelecek. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. 4416. hadis-i şerifle birlikteyiz. Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden birinin falan ayeti unuttum demesi ne kadar kötüdür. Oysa bu ona unutturulmuştur. Kur'an'ı sıkça okuyun. Çünkü Kur'an insanların hafızalarından hayvanların bağlarından kaçıp kurtulmalarından daha süratli bir şekilde kaybolup gider. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Kur'an'ı okumamız ve bunu tekrar ve tekrar ve tekrar okumamızla ilgili bir öğüt, bir nasihatte, bir tavsiyede bize bulunuyor. Ve unuttum da demek Müslümanca bir cümle değil. Çünkü unutturulduk. Bunun sahibi Allah ve kitabı gündemimizde tutmadığımızda, onu elimizin altında, gözümüzün önünde, kalbimize iner şekilde sıklıkla okumadığımızda o da kaybolup gidecek, gündemden çıkacak. Şeytan ve dostlarının gündemi etkin ve egemen olacak. Vahyin ışığı bize yansımayacak. Öyle olunca vahiy ile birlikteliğimizi çoğaltmamız gerekecek Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 4417. hadis-i şerif. Abdullah ibn Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Biz namazdayken konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdayken yanına gelip selam verdim. Ancak selamıma karşılık vermedi. Bunun üzerine aklıma ilgili ilgisiz şeyler gelmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince Allah peygamberine verdiği emirlerden dilediğini yeniler. Allah peygamberine namazda konuşmayın şeklinde yeni bir emir verdi buyurdu. Dinin sahibi Allah-u Teala. Ve bu dinde istediğini alır, istediğini koyar, istediğini geri çeker. Dolayısıyla Rabbimiz nasıl bir hayat yaşayacağımızı şekillendirir. Allah-u Teala emrettiklerinden birisini kaldırıp başka bir emirle de bunu yenileyebilir. Kıblede olduğu gibi. Burada da Müslümanlar İslam'ın ilk zamanlarında namazdayken konuşabiliyorlardı. Bir takım cümleler söyleyebiliyorlardı. Abdullah bu bilgiyle ayrılmış, belki Habeşistan'a gitmiş, sonra dönmüş, mescitte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor, eskisi gibi selam veriyor ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selamını almayınca içi bir karışıyor. İlgili ilgisi düşünüyor, ne oldu ki diyor, dertleniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neden diyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra sahabesinin kalbinden geçenlerin farkında belki, dedi ki Allah peygamberine verdiği emirlerden dilediğini yeniler. Allah peygamberine namaza konuşmayın şeklinde yeni bir emir verdi. Dolayısıyla Rabbim bize de bu şekilde bir anlayış, firaset ihsan etsin. Karşımızdaki Müslümanın kalbine sıkıntı verecek, evhamlar, vesveseler verecek, üzüntüler verecek bir hareketimiz olduysa, her zamanki gibi davranmadıysak ve o bundan dolayı kırılmış ya da bir bakıma şeytanlanmış diyeceğiz ya, bunu düzeltmemiz gerekir. Bunu konuşmamız lazım. Öyle düşünmeyi versin dememek gerekiyor. Tabi bunu anlama imkanımız olursa, biz basit insanlarız ama Rabbim imkan verirse, güzellik verirse, dostlarımızla ilgilenirsek bunu da anlayabileceğiz Rabbimin izniyle. Rabbim peygamberinin yolunda bir hayatı bize ihsan etsin ve onun inceliğini, onun sevgisini, onun sahabesine karşı olan merhametini bize de versin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.